Şah İsmail Hatayi, Güla Öz, 9. kaset 1. yüz, sayfa 332. Siyasi tarihe ait gelişmeler bahsini kapatmadan önce Şah İsmail'in Erzincan ve civarındaki büyük etkisini kaynağına dair bir kişiden bahsetmek isabetli olacaktır. Bu kişi Şeyh Abdurrahman-ı Erzani'dir, yani Erzincanlı. Kaynakların verdiği bilgiye göre Erzincanlı Şeyh Abdurrahman Efendi, Büyük Üstad Erdebilli Safi Yüddin Hazretlerinin en tanınmış halifelerinden olup, Anadolu'da Amasya civarında dağlarda ikamet etmiş, orada bir tekke kurmuş ve halk arasında büyük bir şöhret kazanmıştı. Kendisinin keramet ehli ve makam sahibi olduğu zikredilir. Bazı kayıtlara göre Şeyh Abdurrahman Efendi, Şeyh Cüneyt ve Şeyh Haydar'ın faaliyetlerine, ata ve dedelerinin yollarından ayrıldıkları için onlara karşı çıkmıştır. Vazifesi de Şii Türkmenleri sünnileştirmek olarak ifade edilir. Mesela Gaziantep'te iskan etmiş olan Baraklar Şii oldukları halde son dönemlerde sünnileştirilmişlerdir. Bunu böyle bilen Baraklar son dönemlere kadar Şeyh Erzincani'nin müritlerine ve tekkelerine bahşiş veriyorlardı. Şeyh Abdurrahman-ı Erzincani'yi pir bilen Baraklar arasında şu mısralar yaygındı. Şıdoğlu pirim, Şıh Abdurrahman ol Alizade, dövüşün görenler olurdu feda, umarım Allah'tan cennetlik ede, ahirete yaralı gittim hele ben. Osmanlı tarihlerinde, kroniklerde Şah İsmail ve Erzincan ile ilgili kayıtlar. Lütfi Paşa: Bu Acem feteratında Şah İsmail ki Şeyh Haydaroğlu'dur, Gilan'dan hüruç edip Erzincan'a gelip mekan edindi. Erzincan'a gelecek dedelerinin ve babalarının müritlerinden ve muhiplerinden Rum vilayetinde nihayeti olmamağın varup Erzincan'a Şah İsmail'e mülaki oldular. Kimi at götürüp, kimi yarağı götürüp, Şah İsmail dahi bunlara kim, benim mühimmim vardır buna muavenet eder misiniz diyecek, ol gelenler dahi 2-3 bin adem olup dediler ki, şeyhimiz oğlusun yoluna can ve baş terk ederiz, hidmet buyurun dediler. Hoca Saadettin: Bil cümle bakaya-i eşkiya-i haydarayiye içtima ile nice mülhit meşrep ve rafizi mezhep Türk-i sütürk yanına derilip, sene-i hamse ve tisamiye'de Şirvan hakimi olan Ferruh Yesari, katıl ve sene-i seba ve tisamiye'de Elvent Mirza ile muharebe edip mülküne mutasarrıf oldu. Ecdad-ı hulefası Rum diyarına münteşri olmağla ihsayı hesaptan efzun ve haddu adetten bir Rum olmağın memaliki Rum'a nameler tevzi edip daveti müride ve ahbap etmeyin Rum'dan çok kimse gidip havasına tabi ve emrine tayi oldular. Ekseri muharebatı mütevaliyesinde ensarı az kılacak celbi avan için Rum hududundan Erzincan'a geldi. Şah-ı delalet penah eşkiya-i Rum'dan nice bin gümrah cem edecek, giri dünüp bayındırıyler yani ak koyunlular ile cenge şuru etti. Serhaddi Rum'a gelmekten muradı mücerred cem-i sipahi edüğü malum olacak amade olan askeri mansura düstur verildi. Kemal Paşazade: Ol esnada Şeyh Haydar'ın kiçi oğlu Şah İsmail fırsat bulup huruc etti. 300 miktarı Adem'le doğru Erzincan'a indi. Ol bednihadın ecdadının hulefai bedrai ile Anadolu'nun ekser yerleri doluydu. İşiden çıktı gitti. Ol zamanda merhum Sultan Bayezid İnebahtı ve Motun ve Korun'un fethine ihtimam eder idi. Anadolu vilayetinin askeri zafer rehberin bile olup gider idi. Meskür diyar-ı mamurun havalisi halik alıp durur idi. Anın için bir müddet ol nahiyette ikamet eyledi. Yanında hayli Adem cem olup sıytü sadası alemi tuttu. Beyt, her ne yerde var ise bir bednihat, müfsidi mülhit mubahır itikat. Vardı ol bed kişe itbi ittiba, oldu Erzincan'da hayli içtima. Hayli cerar her taraftan seyl var akup vardı. Habab-ı pürtap gibi bir damla şişip kabardı. Olbet fialin hilali bahtı evci ikbalde kemal buldu. Ali Künhül Ahbar: Elvent Mirza cülus ettikle rahşan-ı himmeti Azerbaycan'a saldılar. Ol cevanipteki şia yanlarına cem oldu. Talim-i rafız ve zındıka ve ilhad envai mevaidiyle tahakkuk buldu. Lakin mecmuumuz az leşkeriz, etraftaki hükkamla mukavemete kudrette mahiriz. Ama vilayeti Rum'da atan ve deden ehibbası çoktur. Eğer ol semte müracaat edersen nusrat ve kuvvetimiz memulümüzden artuktur deyu İsmail ile Rum'a geldiler. Karamanla teke namna olan Erazil ve evbaşı tatlı diliyle ayardup Lahican'a avdet eylediler. Safevilerin kökenine dair tartışmalar. Bu yazının en başında Safevilerle ilgili ilk toplu bilgiyi veren Uzun Çarşılı, Safevileri halis bir Türk olarak nitelediğini belirtmiştik. Bununla beraber Safevi devletinin milli bir İran devleti olduğunu ileriye süren ve çalışmasına da bu adı veren W. Hintz'e karşı olarak ifade edildiği anlaşılan görüşlerinde Faruk Sümer şunları söyler. Safevi devletinin milli bir İran devleti olduğu görüşünün şimdi ciddi ilim adamları arasında taraftarı kalmamış gibidir. Safevi tarihi yakından tetkik edilince bu görüşün nasıl ortaya atıldığına hayret etmemek mümkün olmuyor. Gerçekten hanedanın seyyidlik ile hiçbir alakası olmayı Firuz Şah adlı Sincarlı bir Kürdün neslinden geldiği şüphe götürmez bir şekilde ortaya konmuştur. Tahmin etmek mümkün olabilir ki Safi Yüddin İshak'ın atası Firuz Şah, Kürtlerin 10. yüzyılda Azerbaycan ve Erran'a yayılmaları esnasında Erdebil'e gelmiş ve şehrin yakınında bir yere yerleşmiştir. Zeki Velidi Togan da bu fikirdedir. Bu görüşün asıl sahibinin A. Kesrevi adlı İranlı bir yazar olduğu anlaşılıyor. A. Alushde kitabında bunları herhalde doğru kabul ederek aynen kullanır. Ancak Fuzuli Bayat Bektaşilikle ilgili bir araştırmasında Bektaşiye tarikatı Safevi devletinin kurulmasına önemli rol oynayan ve bu devletin harbi siyasi kolunu oluşturan Kızılbaş zümreleri içine almakla ideolojik bakımdan Safeviye tarikatına ne kadar yakın olduğunu göstermiştir. Kurucusu kaynaklarda Piri Türkan diye geçen Hoca Ahmet Yesevi, Piri Türkistan diye adlandırılırdı ve bir Oğuz Türkü olan Şeyh Safiyüddin İshak dedikten sonra şu yorumu getirmektedir. A. Kesrevi bir Türk ve özellikle Azerbaycan Türkü düşmanıdır. Onun bütün eserlerinde İran'da ve şimdiki bağımsız Azerbaycan'da yaşayan Türklerinin kökeninin Fars olup sonradan zorla Türkleştirildikleri savı meşhurdur. Ayrıca Safevilerin soyu dolayısıyla Şah İsmail'in şeceresiyle ilgili olarak daha önce temas edildiği gibi onun seyyidliği 7. İmam Musa Kazım'a, oradan da Hazreti Ali ve Hazreti Peygamber'e dayandırılmaktadır. Buna karşılık şunlar ifade edilmektedir. Safeviler neslinin Şah İsmail'in atalarının gerçek yaşamından siyasi ve fikri etkilerle meydana getirilen Sunni perdeler kaldırıldıktan sonra açıkça anlaşılır ki bunlar uzun yıllar Erdebil ve yakın kentlerinde yaşamış köklü Azerbaycanlılardır. Asil Azeri Türk ailelerinden biridir. Şeyh Safi'nin kendi zamanında Türk oğlu Türk piri biçiminde adlandırıldığı da bilinmektedir. Şah İsmail'in Erzincan'a gelişiyle Safevi devleti üzerine bazı mülahazalar. Bu kısımda yukarıda iki başlığı Osmanlı kaynaklarından alıntılar ve köken tartışmalarını Şah İsmail ve Erzincan merkezli olarak yorumlayacağız. Osmanlı Devleti'ne daha açıklayıcı bir ifadeyle Osmanlı tarih yazıcılığında Safevi algılamasını gösteren bu alıntılar ve daha sonraya ait köken tartışmaları üzerinde bazı değerlendirmeler yapılabilir. Ancak bu değerlendirmeler yapılırken söylenilenlerin hepsinin genel geçer hükümler olmadığı göz önünde tutulmalıdır. Ayrıca mezhep ve akaid farklılıkları gibi teolojik tartışmaların işin ayrı bir boyutunu teşkil ettiği unutulmamalıdır. Bu çerçevede her şeyden önce şu söylenebilir. Bizde modern tarih araştırmaları son yıllarda büyük mesafeler kaydetmesine rağmen Osmanlı tarihi çalışmaları üzerinde Osmanlı tarihi yazıcılığı geleneği etkisini büyük ölçüde devam ettirmektedir. Bunun en bariz yansıma sahası konusu Safevilerdir. Osmanlı kroniklerinde vaka nübislerin hadiseleri naklederken veya genel olarak eserlerini telif veya inşa ederken kullandıkları üslup ve değerlendirmelerin o devrin siyasi etkilerini taşıdığı bilinen bir husustur ve tabidir de. Çünkü bu yalnızca Osmanlı vaka nübislerine ait bir özellik değildir. Bilinen somut örnekleri olmak bakımından diğer devletler ve onların tarihlerini nakledenler için de geçerlidir. Timurlu Osmanlı münasebetleri nakledilirken Timur tarihçileri ile Osmanlı tarihçiler arasında tam ters bir bakış açısı vardır. Aynı şeyi Memluklu Osmanlı münasebetlerinde de görüyoruz. Türkiye'de yapılan Türkiye Anadolu tarihini ön plana çıkaran modern tarih araştırmalarında da bahsettiğimiz Türk tarihinin bu iki devletiyle Osmanlı ilişkileri veya müstakil tarihleri ele alınırken Safeviler ile aynı paralelde değerlendirilmiyor. İlk olarak Timur ve Devleti Türk Anadolu üzerindeki etkileri bakımından her ne kadar olumsuz olarak ele alınsa da özellikle Osmanlı tarih yazıcılığının başlangıç devrelerine tesadüf ettiği için yeteri kadar geniş bilgi ve tecrübe sahibi bir geleneğin etkisi görülmez. Ayrıca Timurlular Osmanlı tarihinin erken dönemlerinde Osmanlıları etkileyecek tarih sahnesinden çekildiği için herhangi bir siyasi rekabet söz konusu değildir. Dolayısıyla aynı derecede olumsuz bir bakış açısı için şartlar farklıdır. İkinci olarak Memlük-Osmanlı ilişkileri nakledilirken de benzer şeyleri görmek mümkündür. Mesela Memlük tarihçisi İbn İlyas'ın Osmanlılara karşı düşmanlığı tarihin hemen her sayfasında görülür. Ancak durum daha sonra değişir. Çünkü Memlük ülkesi bütünüyle Osmanlı mülkü olmuştur ve artık tarihlere bu haliyle yansır. Safevi Osmanlı meselesine gelince durum diğerlerinden farklıdır. Bahsettiğimiz gibi devir yani 16. yüzyıl ve sonrası Osmanlı tarih yazıcılarının inkişaf ettiği bir devirdir. Konular devrin anlayış ve değerlendirmelerine göre teferruatıyla tarihçilerin eserlerine ve daha da önemlisi arşiv kayıtlarına girmiştir. Bu bakımdan tarihi kayıtların etkisi daha derin ve süreklidir ve üstelik modern tarih araştırmalarının da etkiler düzeydedir. Başta da ifade ettiğimiz gibi bu etkilenme Osmanlı vaka nüvisinin bakış açısını önemli ölçüde yansıtır. Konu daha fazla metodolojik tartışmaya sokulmadan somut bir örnek verilebilir. Tarih araştırmacılar arasında doğruluğuna dair tartışmalar olsa da resmi kabulde yerini bulan ve Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devleti arasında olabilecek daha başka devletler gibi Safeviler yer almaz. Safevi devletini bunların arasına sokmamanın kriteri nedir? Büyüklük, din, mezhep, köken, kültür gibi bu çok kolay izah edilebilir bir durum değildir. Bir bilim adamımızın dediği gibi Osmanlı tarihimizde olduğu kadar Cumhuriyet tarihimizde de eksik olan yaklaşım sürecin kendisine soru sormaktır. Bu tecessüs Osmanlı'da gereksiz, Cumhuriyet'te tehlikeli sayılmıştır. Dikkati çeken diğer bir husus işaret ettiğimiz gibi araştırmamızın başlığını teşkil eden Erzincan ile ilgilidir. Şah İsmail'in Erzincan merkezli faaliyetleri apayrı bir önem taşır. Şah İsmail müritlerinin doğudan Anadolu'ya Osmanlı topraklarına giriş kapısı durumunda olan Erzincan'da toplanmaları için ikna edildi. Bu toplantıda önde gelen halifeleriyle birlikte bir savaş konseyi kurdu ve harekat planlarını tartıştı. Burada Şah İsmail'in şahsi bir kararı yoktu. Bir kısmı kışın Erzincan'da geçirilmesini isterken bir kısmı da geriye Çukursa'da dönülmesini istedi. Nihayet Şirvan seferine karar verildi. Sefer yukarıda özetlediğimiz şekilde sonuçlandı. Başka bir ifadeyle Erzincan'da Kızılbaş Aksakallılarının müşaveresi geçerildi ve burada yürüyüşün istikameti meselesi görüşüldü. Burada izaha muhtaç olan husus Azerbaycan ile Erzincan arasındaki bu kadar uzun mesafeye rağmen özellikle danışmanlarının da ısrarıyla Erzincan'ın niçin seçildiğidir. Çünkü buradaki toplantıdan sonra tekrar geri dönülmüştür. Aslında bu sorunun cevabı İran sınırından öte Osmanlı sınırları içinde meydana gelen olaylarda aranmalıdır. Şah İsmail Erzincan'a geldiği sırada Osmanlı Devleti'nin başında padişah olarak 2. Bayezid bulunuyordu. Tam bu sırada Modon ve Koron seferleri icra ediliyordu ve rakip Venedikliler ise kendilerini rahatlatacak bir unsur olmak itibariyle Osmanlı Devleti'nin içindeki gelişmelere müdahale ediyordu. Bu müdahale alanı ise Karaman'da çıkan isyandı. Karamanoğlu Mustafa'nın Osmanlı tarihleri onun başka örneklerinde bildiğimiz gibi düzmece sahte olduğunu yazarlar, kışkırttığı Varsaklı ve Turgutlu Türkmen aşiretleri özellikle yeni tımar düzenlemelerini bahane ederek isyan etmişlerdi. İşte tam bu isyan hareketleriyle Şah İsmail'in Erzincan'da bulunuş zamanı çakışıyordu. Şah İsmail bu isyana katılarak önemli siyasi sonuçlar elde etmeyi düşünmesi muhtemeldir. Ancak sayısının 7000 civarında olduğunu bildiğimiz katılımcıları az bulduğu anlaşılıyor ki isyan daha sonra başarılı olamamış, isyanın elebaşısı Karamanoğlu Mustafa Suriye'ye kaçmış ve orada Memlük kuvvetlerince yakalanarak hapsedilmişti. Bu gelişmeler sırasında Şah İsmail hem Padişah 2. Bayezid ile mektuplaşmış hem de kendisini siyasi bir muhatap kabul eden Venediklilerle haberleşmiştir. Her şeye rağmen beklediği sonuçlara ulaşamayan Şah İsmail daha küçük bir hedef olarak tekrar Azerbaycan'a, Şirvan Şahlar ülkesine dönmüştür. Şah İsmail'in Erzincan'da bulunuşu sırasındaki gelişmelerin seyrini ayrı tutup buradaki bulunuşunu bir başka açıdan değerlendirmek mümkündür. O da kıyas yoluyla çıkarılabilecek olan Safevi Devleti ile Osmanlı Devleti'nin kuruluşu arasındaki paralelliktir. Yukarıda anlattığımız üzere Safevi Devleti'nin başlangıcına tesadüf eden Erzincan'daki büyük katılımlı toplantı tam manasıyla bir Türkmen kurultayıdır. Bunun böyle olduğunu kullanılan üslubu bir kenara bıraktığımızda yukarıda verdiğimiz Osmanlı kaynaklarındaki alıntılardan da kesin bir şekilde görmek mümkündür. Bütün ifadeler büyük bir Türkmen katılımının gerçekleşmiş olduğunda birleşmektedirler. Böylece Safevi Devleti'nin temelleri burada atılmış ve kurulan yeni devletin başındaki Şah İsmail'in hükümdarlığı da burada meşrulaşmıştır. Meşruluğun yanı sıra Osmanlı kaynaklarında ve buna dayalı araştırmalarda şu Rur Savaşı ile şeyhlikten şahlığa geçildiği ifade ediliyorsa da bu sadece siyasi tarihe ait bir tasnif olmak gerekir. Çünkü gerek Şah İsmail'e gerekse seleflerine tabi olanlar baştaki kişiyi şeyhden daha ziyade şah olarak algıladıkları, davranışlarından anlaşıldığı gibi zaten günümüze intikal eden edebi eserlerde de bunları müşahede etmek mümkündür. Devletin kuruluşuna Türkmenlerin faaliyetleri ve ağırlığı ve hatta daha sonra maruz kalınan uygulamadaki benzerlik dikkat çekicidir. Hatta daha sonra devletin kuruluşu ile ilgili olarak ideoloji haline getirilen Gaza ve Türkmen-Oğuz geleneğinin belirli yansımalarını görüyoruz. Sadece Osmanoğulları için değil, diğer Türkmen beylikleri için de Oğuz töresince kendini meşru kılmak esastır. Halil İnalcık'ın ifadesiyle Şah İsmail Osmanlılar için güçlü bir rakip olarak ortaya çıktı. Ataları gibi gazilik iddiasında bulunan İsmail, Osmanlı Sultan'la bu bakımdan da rakip olma iddiasındaydı. Sonuç olarak gerek kurucu hanedanın oluşma biçimi gerek kuruluşuna rol oynayan unsurlar ve bunlardan özellikle Türkmenlerin konumu din ve mezhep farklılığına rağmen bunlara dayalı olarak oluşturulan ideoloji ve uygulama biçimleri yeniden karşılaştırmalı olarak ele alınması, incelenmesi elbette ki daha geniş ve farklı araştırmaların konusudur. Biz burada sadece gelişmeler esnasında büyük önem taşıdığı anlaşılan Erzincan merkezli kısa bir değerlendirme sunduk. Anadolu Alevi cemlerinde Ozan Şah Hatayi'nin yeri, Ali Yıldırım Türkiye. Tarihsel bir şahsiyet olarak Şah İsmail'in inanç dünyası nasıldır? Son derece araştırmaya muhtaç bir konu olarak önümüzde duruyor. Ama Anadolu'da Alevi toplumu içinde tarihsel kimliğinden sıyrılmış ve bir bakıma yeniden yaratılmış bir Hatay var ve onun neye ve nasıl inandığını gayet iyi ve somut olarak biliyoruz. Anadolu insanı Hatayi'nin ağzından Anadolu Aleviliğinin inancını şekillendirmiş, dile getirmiş, kendi iradesiyle de bir bakıma Hatayi'yi şekillendirip kendi Hatayisini var etmiştir. Anadolu Alevisi'nin yaratıp benimseyip Hatayi olarak ortaya koyduğu Hatayi ne ölçüde gerçeğine, tarihsel olanına benzer, bu son derece önemli bir noktadır ve üzerinde durulması gerekir. Çünkü Hatayi'nin inanç coğrafyası merak konusudur. Anadolu Alevileri araştırmacılar için bir bilinmezdir. Hatayi gerçek kimliğiyle Anadolu Aleviliğinde ne kadar yer bulabiliyor? Anadolu Aleviliğinde çok açık, net olarak bilinen bir şey vardır ki o da Alevilikte Hatayi'nin mutlak tartışılmaz bir yeri olduğudur. Özellikle tahtacı Alevilerinde Hatayi'nin daha da önem kazanmasının üzerinde durmak ve incelemek cazip bir konu olabilir. Bu kültürleri, dilleri, gelenek ve görenekleri, yaşantı biçimleri oldukça saf kalmış ya da en az oranda bozulmaya uğramış topluluğun Hatayi sevgisi nereden kaynaklanmaktadır? Bu ve benzeri soruları çoğaltabiliriz. Fakat biz burada kısaca Anadolu Alevi cemlerinde Hatayi'nin var olan yerine değineceğiz. Alevilik. Anadolu Aleviliği çok uzun bir tarihsel süreç içerisinde oluşan bir inanç ve kültür sistemidir. Alevilik tarihin hiçbir döneminde olmuş, bitmiş, dogmatikleşmiş ve kalıplaşmış bir biçime bürünmemiştir. Tersine sürekli bir değişim, gelişim ve yeniden oluşum içerisinde olmuştur. Bu hal Aleviliği akıl dışılıktan, insana yabancılaşmaktan ve diğer bir takım metafizik inanç sistemleri gibi onun üstünde bir şiddet öğesi olmaktan uzak tutmuştur. Alevilik olmuş, bitmiş, tamamlanmış bir tarihin olgusu olmayıp şu anda var olan ve gelecekte de var olup devam edecek olan bir tarihsel düzlemin ürünüdür. Bu anlamda Alevilikle dün, bugün, yarın tarih çizgisi iç içe geçer, bütünleşir. Dün bugüne gelir, bugün yarına gider, yarın dünde var olur. Burada hiç de yadırganacak bir durum yoktur. Böyle olmasaydı Şah Hatayi kendisinden 300 yıl önce yaşayan hünkârdan nasıl el alır, hünkâr ona nasıl dolu sunardı? Sürekli bir tekamül. Bundan dolayıdır ki Anadolu Aleviliği ve onun yaşandığı tarih içindeki ritim ve dinamizm Aleviliği kalıplaşmaktan, donmaktan, kireçlenmekten, salt bir şekil haline gelmekten alıkor. Her zaman diliminin, her mekanın Aleviliğe kattığı ve Alevilik tarafından içselleştirilen katılan unsurların duygusu ve duruşu mutlak şekli bir kenara itiverir. Yol bir sürek binbir ilkesi ve söylemi doğmayı şekli reddeden her türlü farklılığı ve renkliliği kabul kılarak bizden saymanın anahtarıdır. Her dönemde, her tarihsel süreç içerisinde sürekli bir tekamül içerisinde olan Anadolu Aleviliğini oluşturan unsurlar anlamlı, uyumlu, birbirini tamamlayan ve bütünleyen renkli bir yapı oluştururlar. Alevilik kendi bünyesine, doğasına ve dokusuna uyan unsurlara karşı hiç mi hiç dışlayıcı, yadsıyıcı olmaz. Tersine onları bünyesine alır, sahiplenir, kendisinden kılar. Dolayısıyla Anadolu Aleviliğinde birbirinden ayrı uçsuz bucaksız coğrafyalardan, birbirinden çok farklı zamanlarda yaşanmış inanç ve kültürlerden gelen unsurlar, bünyede büyük bir olgunlukla ve muhabbetle birleşip kaynaşır. Aynı bir kazanda kaynayıp pişer. Bu durumu tüm tavlalardan boşanan atlar bizim tavlamızda eğlenir diyerek Baba Erenler çok veciz bir şekilde ifade etmiştir. Bu ilke şöyle de ifade edilebilir. İnsani olan hiçbir şey Aleviliğe yabancı değildir. Aleviliğin sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olması esas ana bir eksen üzerinde gerçekleşir. Alevilikte temel olan, vazgeçilmez olan insani olmaktır. Alevilikteki değişmeyen tek şey insanı önemsemek, insanı değerli addetmek ilkesidir. İnsanilik Alevilikte Tanrı anlayışında dahi Tanrı'ya insani özellikler yükleyerek kendini gösterir. Tanrı'nın insanlaşması, insanın ise tanrılaşması Alevilikte Tanrı yaklaşımının esasıdır. Kesintisiz bir tarih. Aleviliğin tarihi ve bu tarih üzerine oturan Alevilik anlayışı ancak kesintisiz bir tarihsel sürekli olan bir süreç içerisinde ele alındığında kavranılabilir. Kuşkusuz bütün inanç ve kültürler gibi Aleviliğin de zamandan ve mekandan soyutlanmış, kendi yalnız başına bir tarihi olamaz. Bu anlamda Aleviliğin tarihsel oluşum seyrinden söz edilebilir. Şu net olarak ifade edilebilir ki farklı tarihsel kesitlere ve farklı coğrafi alanlara tarih içerisinde kamerayı çevirdiğimizde aldığımız görüntüler elbette farklı olacaktır. Aleviliğin tarihsel seyri içerisinde yer aldığı coğrafyalarda yaşanmış din ve inançlar, bunlar arasındaki etkileşim ve Aleviliğin bu inanç ve kültürlerle ilişkisini ele alınması elbette Alevilikteki birçok şifrenin çözülmesine olanak sağlayacaktır. Ne var ki Aleviliğin tarihini Alevi yolunun oluşum sürecinde kat edilen coğrafyalardaki din ve kültürlerle irtibatlandırmak, onu tarihsel bütünsellik içerisinde değerlendirmek doğru, yerinde ve bilimsel bir yaklaşım iken, Aleviliğin bir dinin, mezhebin tarihi içerisine koyarak oradan açıklamalar geliştirmeye kalkışmak, daha baştan kabul edilmesi gereken bir yanlış yöntem ve yanılgı olur. Yani Aleviliğin benzersiz ve bağımsız bir inanç ve kültür olması gerçeği tarihsel ve toplumsal koşullar içerisinde ele alındığında yerli yerine oturacak ve onu bir başka inancın uzantısı, sapması, kolu şeklinde görme yanlışlarını düzeltecektir. Aleviliğin tarihsel süreç ve sürekliliği içerisinde içinden geçtiği zaman ve coğrafyalardaki inanç hareketlerini bilmek ve bu inançlarla Alevilik arasındaki etkileşime, benzeşime ve ayrılıklara dikkat çekmek önemlidir. Ancak Aleviliği salt bunlardan birinin bir parçası olarak ele almak temel bir perspektif hatası olur. Evet, Alevi Türklerin ve Kürtlerin şamanist ve zerdüşt mirasları, Buda, mani dinleri, Hristiyanlık ve çeşitli akımları ile olan ilişkileri, İslamiyet ve İslam'ın farklı akımları ile olan serüvenleri Alevi tarihinin bir boyutu olarak mutlaka görülmelidir. Ama bunlar kadar, belki bunlardan da fazla olarak Aleviliğin şekillendiği Anadolu topraklarının inanç ve kültür katmanları da Alevi tarihinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmek durumundadır. Alevilikle var olan ve Anadolu dışına başka hiçbir coğrafyada bulunmayan öğeler Alevilikle nasıl ortaya çıkmış oluşmuştur? Anadolu'nun kültürel ve inançsal değerleri, katmanları yok sayılarak, görmezlikten gelinerek Aleviliğinin sırrına ermek herhalde kolay olmasa gerekir. Alevilikte ozan kutsaldır. Aleviliği diğer inançlardan ayıran temel bir takım unsurlar vardır. Bunlardan biri de tarihin derinliklerinden alınıp Alevilikte üstün bir derecede yaşatılan ozanlık kurumudur. Alevilikte ozanın kutsal bir yeri vardır. Ozan ulu bir kişiliktir. Alevi cemlerinde bu ulu şahsiyetlerin adları geçtiğinde büyük bir saygı ifadesi ve işareti olarak sağ el işaret parmağı öpülerek kalbe götürülür. Bu kutsal şahsiyetlerin başında ise Şah Hatay'ı gelir. Alevilikle ozanlar, aşıkların, zakirlerin dillerinde hayatiyet kazanır. Aşık, zakir hizmetten biridir ve önemlidir. Alevi cemlerinde zakir, aşık meydana gelip niyaz eder, duasını, hayırlısını alır, sazını öper, saygı ifadesi olarak alnına götürür ve cemdeki yerini alır. Ve aşıkların, zakirlerin dillerinde ozanlar Alevi yolunun inceliklerini estetik bir şekilde toplulukla paylaşırlar. Alevilikte ozanlık Hatay'ı ile özdeştir. Çoğu yörelerde ozanın tapşırmasına, mahlasına Hatay denir. Bu deyişin hatayısı kim diye sorulur. Malatya Alevilerinin tapşırmaya mahlası hatay dediğini ne bir o anda saplıyor. Hatayı Aleviliğe ait temel kavramları deyişlerinde kullanır. Bu ozan öğretmenlerin birincisi olarak gösterebileceğimiz hatayı deyişlerinde duru bir Türkçe ile Aleviliğe ilişkin temel kavramları sık sık yerli yerinde söyleyerek bir öncü rol üstlenir. Hatayının deyişlerinde müsahip, cem, sema, pir, rehber kavramları yerli yerini bulur. Deyişleri Aleviliğin muhtevasını tamamlar ifade eder. Ölmeden önce ölmek, namazı kılınıp abdeste alınmış olmak, nefes öldürmek gibi. Var olan Aleviliği veri olarak aldığımızda, yaşayan Aleviliğin fotoğrafını çektiğimizde, şu anda Anadolu Aleviliğinde var olan birçok kurumun, Aleviliğin temel ilkelerinin, muhtevasının büyük oranda hatayının deyişlerinde mevcut olduğunu görmek mümkündür. Bu deyişleri hatayı mı söyledi? Alevilikte çok önemli bir yere sahip, ozan Hatay'a mal edilen deyişleri, tarihsel şahsiyet olan Şah İsmail Hatay'ını söyleyip söylemediği, tekrar tekrar bilimsel olarak üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur. Hatay adını halk arasında yaşayan biriken söylenen dedelerin ozanların birbirlerine miras olarak bıraktıkları deyişler kime aittir? Genel bir gözlem olarak bu deyişlere Hatay'ın deyişleri değil, Hatay deyişleri demek daha uygundur. Halk edebiyatında nasıl yiğitlik deyişleri Köroğlu'na, sevda deyişleri Karacaoğlan'a, mistik deyişler Yunus'a, direnç deyişleri Pir Sultan'a mal edilmişse, ortak bilinç ve akıl ya da ortak duygu bu yol deyişlerini de Hatay'a mal etmiştir. Dedelerin, ozanların, canların yarattığı ve Hatay'a mal etmeyi uygun bulduğu deyişlerde derviş Hatay'ı, can Hatay'ı, şah Hatay'ı gibi farklı mahlaslar da kullanılmıştır. Özetle söylemek gerekirse Anadolu Alevisi cemin, yolun, Aleviliğin, erkanın içerik ve kurallarını dile getiren deyişleri ortak bir hatayı da toplamakta ve ona mal etmek herhangi bir sakınca görmemiştir. Anadolu Aleviliğinde cem. Anadolu Aleviliğinin temelini cem oluşturur. Cem ise 12 hizmetin görülmesiyle gerçekleşir. Birinci dede yerini alır, posta niyaz eder ve cem erenlerinin rızalığını alarak posta oturur. 2. Dargın, küskün, kavgalı varsa barıştırılarak gönüller birlenir, toplum birbirine rızalık verir. 3. Hizmet sahipleri Zakir'in söylediği deyişle birer birer meydana çağrılarak görev alır ve dara durak duasını alırlar. Cem'in başlangıcında 12 hizmet sahipleri aşığın Şah Hidayi'den söylediği bir nefes eşliğinde tek tek meydana gelerek dara dururlar. Bu görevliler dede, Zakir, kapıcı, gözcü, tezekar yani ibrikçi, abdest aldıran, sakkacı yani sakka suyu dağıtan, süpürgeci, carcı, farraş, kurbancı, peyik, delilci, iznikçi, ayakkabıcı, lokmacı, niyazcıdır. İşte bu hizmetler ki cemin esasıdır, Hatay adına söylenen şu deyişle görevlileri çağrılır. Hatay'ın 12 hizmet deyişi. Hak'tan bize nida geldi, pirim sana beyan olsun. Şah'tan bize name geldi, rehberime haber olsun. Hak kuluna kıldı nazar, dört kalıptan Adem süzer. Zeval gelmiş cemi bozar, gözcü sana haber olsun. Şeyda bülbül bağın ister, talip yolun yakın ister. Delil yanmaz yağın ister, delilci sana haber olsun. Zakir'in zikiri saz ile, nefes okur avaz ile, Hakk'a doğru niyaz ile, zakirlere haber olsun. Aşk olan dolu içer, Hak kuluna nazar eyler, mümin gelmiş mürvet diler, peyik sana haber olsun. Gel gidelim irfane, tavaf edelim erkane, tekbir verildi kurbana, kurbancıya haber olsun. Bu yola giden nacidir, erenler kardeş bacıdır, cemin kilidi kapıcıdır, kapıcıya haber olsun. Mümini çekti meydana, münkiri sürdü zindana, hizmet verildi Selman'a, faraşçıya haber olsun. Yola giden haslar hası, canlar giyer hak libası, doldur ver engür tası, sakkacıya haber olsun. Pervaz vurup uçuşunca, can kırklara karışınca, gönüller semah durunca, pervazcıya haber olsun. Şah Hatay pire geldi, hak yolunu süre geldi, cümle mühib dare geldi, iznikçiye haber olsun. Deli çera hizmeti, delil uyandırılır, meydan aydınlanır. Delil ışığı aydınlığı iyiliği simgeler. Artık tüm cem boyunca cemin hakimi delildir. Delil bir usule göre usulüne uygun olarak hazırlanır. Hatayinin çera yani delil uyandırma deyişi. Hata ettim Hüda yaktı delili. Muhammed Mustafa yaktı delili. Ol Ali Aba'dan Hayder-i Kerrar. Ali Yül Mürteza yaktı delili. Hatice-tül Kübra Fatma Zehra. O Hayrün Nisa yaktı delili. İmam Hasan aşkına girdim meydana. Hüseyin-i Kerbela yaktı delili. İmam Zeynel, İmam Bakır-ü Cafer, Kazım Mustafa Rıza yaktı delili. Muhammed Taki'den hem Ali Naki, Hasan-ül Askeri yaktı delili. Muhammed Mehdi ol sahip zaman, eşiğinde ayet yaktı delili. Bilirim günahım hadden aşıptır, hünkâr-ı evliya yaktı delili. 12 imamdandır bu nur hatayı, Şiir-i Yezdan Ali yaktı delili. Kurban hizmeti, kurbanın tıglanması. Kurban cemin mutlak unsurudur. Usulüne uygun olarak meydana getirilir, usulüne uygun olarak tığlanır. Hatayinin kurban deyişi. Hatayinin kurban ve kurban hizmetine dair birkaç deyişi bulunmaktadır. Kurban deyişi. Üçler, beşler, kırklar, yediler. 12 imamların kurbanıyım ben. Okundu tekbirim, döndüm kıbleme. 12 imamların kurbanıyım ben. Anam Kısır, koyun atam Cebrail. Hak'tan gelen emirlere olduk kail. Bilendi bıçağım, çalındı tabii. 12 imamların kurbanıyım ben. 7 kere yol yönümü kırktılar. Etlerimi pare pare ettiler. İbrahim'in sürüsüne kattılar. 12 imamların kurbanıyım ben. Hak emriyle yer gök ayrıldı. Cebrail kanadın çırptı sahilde. Sağ olan koçlar gelip yayıldı. 12 imamların kurbanıyım ben. Şah Hatayim der ki kanın dökme. Hak için çalışmazsan boşa emek çekme. Pirin gel demeden postundan çıkma. 12 imamların kurbanıyım ben. Hatay'dan kurban hayırlısı. Akıl etmez Yaradan'ın sırrına. Muhammed Ali'ye indi bu kurban. Kurban olan kudretinin nuruna. Hasan Hüseyin'e indi bu kurban. Ol İmam Zeynel'in destindeydim, Muhammed Bakır'ın dostundaydım, Cafer-i Sadık'ın postundaydım, Musa Kazım Rıza'ya indi bu kurban. Muhammed Taki'nin nurundaydım, Ali Yün Naki'nin sırtındaydım, Hasan-ül Asker'in dağrındaydım, Muhammed Mehdi'ye indi bu Kur'an. Aslı Şah-ı Merdan, güruh-u Naci, gerçeğe bağlıdır bu yolun ucu. Senede bir kurban talibin borcu, Pir-i tarikatta indi bu kurban. Tarikattan hakikate ereler. Cenneti alaya hulle sereler. Muhammed Ali'nin yüzün göreler. Erenler aşkına indi bu kurban. Şah Hatayim der bilir mi canlar? Kurbanın üstüne yürüdü erken. Tırnağında tesbih kanında mercan. Canlara indi bu kurban. Sakka suyu dağıtımı hizmetinde de Hatayi'nin deyişi okunmaktadır. Miraçlama ve sema hizmeti. Miraçlama cemin temelidir, Alevi'nin temel inanç kurumudur. Hatayi'nin söylediği gibi onu ham kişinin özü, çürük ervahın yolları olmayanın anlaması ve kavraması mümkün değildir. Hatayi'nin miraç deyişi Anadolu Alevi'liğinin kendine özgü bir inanç olmasının esaslarını benzersiz ve özlü bir biçimde dile getirmektedir. Deyişte dile getirilen inanca ilişkin unsurlar başka inanç sahipleri açısından kabul edilmez nitelikte görülebilir. Peygamber Muhammed'in miraca çıkması, orada önüne bir aslan çıkması, bu aslanın ağzında Ali olması, Tanrı ile bir perde arasında konuşması, Muhammed'in ısrarıyla perdenin açıldığında karşıda bulunan kişinin Ali olduğunu görülmesi, Muhammed'in miraç dönüşü kırklarla uğraşması, kırkların Muhammed'i peygamber sıfatıyla aralarına kabul etmemeleri, bir üzüm tanesinin ezilip kırk canın ondan içip mest olmaları, üryan büryan kalkıp semaha durmaları, kırklar arasında büyük küçük kadın erkek herkesin bir can görülmesi ve diğer konular üzerinde özel olarak durulmaya değer niteliktedir. Hatayi'nin miraç deyişi. Geldi Cebrail çağırdı. Ya Muhammed Mustafa, hak seni miraca okur divana Kadir Hüda. Evvel emanet budur ki bir rehber tutasın, olasın tarik içinde tarik-i müstakima. Muhammed Şah kule vardı, yoktur menden bir azim. Şimdi senden el tutalım, Hak buyurdu vesselam. Muhammed'in belin bağladı. Anda hazır Cebrail. İki gönül bir olu ben yürüdüler dergaha. Vardı dekâh kapısına, gördü bir aslan yatar. Aslan anda hamle kıldı ki başta koptu fena. Buyurdu sırrı kainat. Korkmasın Habibim dedi. Hatemi ağzına versin, aslan ister nişane. Hatemi ağzına verdi, aslan oldu. Anda sakin Muhammed'e yol verildi. Aslan da gitti nihane. Vardı Hakk'a dava etti. Evvel bunu söyledi. Ne çetin şirin varmış, neydi cevreyledi bana? Gördü bir biçare derviş, hemen yutmak diledi. Ali bile olsaydı dayanamaz ocağına. 90.000 kelam danıştı iki gönül dostuna. Tevhide armağan verdi yeryüzünde insana. Kalktı ayak üzerine, himmetini diledi. Ümmetini yargıladım dedi perverdigâra. İndi turab etti yüzün, Hakk'a teslim etti özün. Hak tapşırıp salkım üzüm, Hüseyin ile Hasan'a. Kudretten üç han geldi, sütü elma baldan aldı. Muhammed destini sundu, nuş eyledi emrullah'a. Eğili ben secde kıldı, hoş kal sultanım dedi. Varıp evine dönerken, yolunu uğrattı kırklara. Vardar kırklar makamına oturu ben oldu sakin. Eğili ben secde kıldı eşiği kıblegâha. Anda Selman hazır idi. Şeydullah'ın dilediği bir üzüm tanesi koydu. Selman'ın da keşkülüne. Canım size kimler derler. Şahım bize kırklar derler. Cümleden ulu yolumuz. Eldedir küllü varımız. Birbirimize neşter vursan bir yere akar kanımız. Cümleden ulu yolumuz. Eldedir küllü varımız. Madem size kırklar derler, nedendir eksik biriniz? Selman Şeydullah gitti, ondandır eksik biliriz. Selman Şeydullah'tan geldi. Hü deyip içeri girdi. Üzümü önüne koydu. Dağıt Muhammed Mustafa. Kudretten bir el geldi. Ezdi engür eyledi. Hatemi o elde gördü. Uğradı bir müşkül hale. Ol şelbetten bira içti. Cümlesi de mest olu, mümin müslim üryan büryan hep girdiler semaha. Muhammed bile duruştu kırklar ili semaha. Cümlesi de el çırpı ben dediler Allah Allah. Muhammed esledi coştu, tacı başından düştü. Çevresin kırk pare bölüp sarıldılar kırklara. İradetler kadim oldu, yol erken yerini buldu. Muhammed'i gönderdiler, hatırlar olsun sefa. Ali'yi tavaf eyledi, mührü önüne koydu. Sen bir sırrı vilayetsin, dedi Sadak Mustafa. Evveli sen, ahiri sen, batını sen, zahiri sen. Cümle işler sana bağlı, dedi Şah-ı Evliya. Şah Hatayim vakıf oldu bu sırrın ötesine. Haklı sözü inandıramam, özü çürük ervaha. Sonuç, Ozan Hatayi'nin Alevilikteki ve Alevi cemlerindeki yeri ve önemi tartışmasızdır. Anadolu Aleviliğinin anlayıp kavramada deyişlerinin son derece önemli bir materyal işlevi göreceği kuşkusuzdur. Değerlendirme ve sonuç Profesör Doktor Fuzuli Bayat. 1. Uluslararası Şah Hatayi, Şah İsmail Sempozyumu'nun saygıdeğer katılımcıları. 2 günlük dolu dolu geçen toplantımız sona ermiştir. 230 yıldan fazla süren Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in tarihi kişiliği ve edebi şahsiyeti sempozyuma katılanların bildiri konusunu oluşturdu. Seyhun'dan Fırat'a kadar uzayan ve Osmanlı Devleti'nden sonra en büyük Türk Devleti'ni kuran Şah İsmail, her nedense şimdiye kadar hak ettiği yeri alamamıştır. Azerbaycan'da, İran'da ve Anadolu'da bir takım kalabalık bir Alevi Bektaşi toplumunun gönlünde sultan olan bu şahsiyet, devlet dilini Türkçe, devlet yapısını Türkçe töresine uygun oluşturmasına rağmen, Türk devletleri içinde Safevi Devleti'nin, Türk büyükleri içinde ise 1. Şah İsmail'in ismi geçmez. 1. Uluslararası Şah Hatayi, Şah İsmail Sempozyumu geç de olsa bu unutkanlığı aradan kaldırmak, resmi tarih yazarlığı karşısında 1. Şah İsmail'in kurduğu Safevi Devleti'nin hak ettiği yeri belirlemeyi amaçlamıştır. Sanırım 2 günlük oturum sonunda sempozyumun amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Sempozyumun programına göre 50 bildiri sunulacaktı. Fakat bu 2 günde 38 bildiri sunuldu. Ve dinlemiş olduğunuz bu sunumlardan 7 tanesi İran'dan, 5 tanesi Azerbaycan'dan gelmiş bilim adamları tarafından sunulmuştur. Bildiriler ağırlıklı olarak tarihi, siyasi konuları Osmanlı-Safevi ilişkilerini içermekteydi. Safeviye tarikatının Anadolu'daki uzantıları Alevi örgütlenmesinde Şah İsmail'in rolü sunulan bildiriler arasındaydı. Şah Hatay bir şair olduğu için bildirilerin bir kısmı Hatay şiirinin edebi, estetik taraflarını ve folklor kaynaklarını içermekteydi. Bu bağlamda hikayelere mal olmuş Şah İsmail de bildiriler arasındaydı. Şah İsmail döneminde özellikle musiki, halı ve minyatür sanatının gelişmesiyle ilgili bildiriler bizim ufkumuzu daha da genişletmiştir. Birinci Uluslararası Şah Hatay, Şah İsmail Sempozyumu, hoşgörünün, dostluğun simgesine dönüştü. Tarihten dersler çıkarıldı. Türk devlet büyüklerinin birbirleriyle yapmış oldukları savaşlar mazide kaldı. Bugün dünden aldığımız dersleri ileriye götürülebilir projeler hazırlamanın zamanı gelmiştir. 100 yıla yakın süren Osmanlı-Safevi çatışmaları gösterilmek istenilenlerden aksine mezhep çatışması olmayıp, aksine bir otorite, siyasi iktidar çatışmasıdır. Her iki tarafın dökülen kanlar aynı milletin kanıdır. Bu savaş dinin siyasete alet olduğunu ve siyasi İslam'ın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Din adına karşılıklı suçlamalar, verilen fetvalar, akıtılan kanların, katledilen, sürgüne tabi tutulan insanların ruhu karşısında ebediyete kadar suçlu olarak kalacaktır. Sultan Fatih zamanında İstanbul'un ve Trabzon'un fethi Osmanlı Devleti'nin doğu politikasını belirlemiş oldu. Fatih'e kadar batıya yön vermiş, Osmanlı Devleti Fatih zamanında doğudan gelen kıymetli mahsullerin kontrolünü ele geçirme planlarını hazırladı. Doğu Anadolu ve Azerbaycan o dönemde Akkoyunlu Devleti'nin yönetimindeydi. Bu yöre 16. yüzyılda Safevilerin otorite alanına girdi. İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu politikası Yavuz Sultan Selim'in Şah İsmail'e karşı karşıya getirdi. Her iki taraf bu savaşa meşru bir şekil vermek için mezhep ayrılığını ortaya atmış oldular. Yapılan suçlamalar bu bağlamda değerlendirildiğinde dinin savaşın bir aracı haline getirildiğini görürüz. Kısacası siyasi amaçlarla dini araç yapmış oldular. Özellikle Sultan Selim Şeyhül İslam Kemal Paşazade'ye İslam'a aykırı düşen fetvalar verdirmekle Kemal Paşazade'nin bütün yorumları dini değil siyasidir. Siyasi iktidar savaşına mezhep donu giydirmiş oldu. Dinin siyasi iktidara meşruluk kazandırma çabaları Milli Kurtuluş Mücadelesi döneminde de görülmektedir. Şeyhül İslam padişahın teslimcilik siyasetine meşruluk kazandırmak için milli mücadele verenleri ve bizzat Mustafa Kemal'i kafir adlandırıp ölümlerine fetva verdi. Bu ise Kemal Paşazade'nin siyasi İslam'ından başka bir şey değildir. Çaldıran Savaşı'nda zafer kazanan yoktu, ancak mağlup olan vardı. O da Türk milletiydi. Safevi devletinin ortaya çıkması sadece bir istek ve arzu sonucunda gerçekleşmemiştir. Bu devleti kendisinden önceki Çobaniler, Karakoyunlular ve Akkoyunlular devleti gibi Oğuzculuk ideolojisi doğurmuştu. Doğu Anadolu ve Akkoyunlular devleti gibi Oğuzculuk ideolojisi, Doğu Anadolu ve Azerbaycan yöresine kurulan göçebe tipli devletlerin ortaya çıkmasında Oğuzculuk harekatı ve bu devleti kuran sülalelerin kendilerini Oğuz Kağan'a bağlamaları, ayrıca bilinçli olarak Türkçülük şuurunu taşımaları önemli rol oynamıştır. Akkoyunlu Devleti'nde Uzun Hasan döneminde Türkçülük, Oğuzculuk şuurunun yüksek olduğunu görüyoruz. Nitekim Hasan Bey kendisini Oğuz Han'ın ve torunu Bayındır Han'ın soyundan geldiğini gururla bildirir ve Türklerin hükümdarı olduğunu ifade ederdi. Kur'an'ı Türkçe'ye çevirtirerek okutturması ve Ebu Bekir Tihrani'ye Oğuzname yazdırması da Oğuzculuk ideolojisini benimsemesinin bir göstergesidir. Oğuzculuk şuurunun yüksek seviyeye ulaşması Safevi Devleti döneminde olmuş ve 1. Şah İsmail özlenen Oğuz Devleti'ni kurmuştu. Bu son büyük Oğuz hükümdarının tarih karşısındaki hizmetleri Mete, İlteriş Kağan, Bilge Kağan kadar büyüktür. Oysa Osmanlı Devleti kuruluşundan çok sonraları Oğuzculuk harekatına meyil göstermeye başlamış, ancak bu ideolojiyi hiçbir zaman benimsememiştir. Osmanlı Devleti sona kadar Atatürkçülüğü değil ümmetçiliği savunmuştur. Kızılbaşlığın tehlike oluşturduğu konusu her zaman siyasi olarak yorumlanmıştır. Oysa meseleye ezilen, hakkı elinden alınan, etrakı bir idrak olarak adlandırılan ve zorla muhalif durumuna getirilen kitlenin gözüyle de bakmak lazımdır. Kızılbaşlık bir Türk elitası, yani seçkin insanları idi ki Safevi Devleti'nin yönetiminde söz sahibi olmuştu. Safevi Devleti'nin kurulması gerekli midir sorusuna da tarihi, coğrafi şartlar dahilinde cevap aramak gerekir. İran Körfezi Doğu ile Batı arasında ticari yollara sahip olmak gibi meseleler unutulmamalıdır. Türklerin her zaman devlet kurma çabaları da göz ardı edilmemelidir. Tarihin objektif akışına sübjektif renk katmakla meseleyi çözmek imkansız duruma gelir. 9. kaset 1. yüzün sonu.